Ayrım 14, Çöküş, Jair Diamond, sayfa 145. 3. Bölüm. Yaşayan Son İnsanlar, Pitcairn ve Henderson Adaları. Bounty öncesi Pitcairn. Yüzlerce yıl önce göçmenler doğal kaynakları asla tükenmez denen verimli topraklara ulaştılar. Bu topraklarda sanayi için gereken birkaç ham madde eksikti ve bu eksik maddeler deniz ticaretiyle söz konusu maddelerin bol bulunduğu fakat daha fakir olan yerlerden sağlanıyordu. Bir süre için topraklar zenginleşti ve nüfusları arttı. Ancak zaman içinde bu zengin toprakların nüfusu bol kaynakların destekleyebileceğinin de ötesinde arttı. Bir yandan ormanlardaki ağaçlar kesilirken bir yandan da erozyonla topraklar kaybediliyor ve bu durumda tarımsal verimlilik artık ihraç edecek mal üretmek, gemi yapmak ve hatta kendi nüfusunu beslemek için yeterli olmamaya başladı. Ticaretteki gerileme ile birlikte ithal edilen ham maddelerde de azalma oldu. Bir takım karmaşık nedenlerden dolayı yerel askeri liderler ardı ardınca değişirken iç savaş patlak verdi. Bu zengin toprakların açlık çeken halkı yamyamlık yaparak hayatta kalmaya çalıştı. Eski ticaret ortaklarının ise durumu çok daha kötüydü. Bağlı oldukları ithal maddeler kesilince kimse hayatta kalmayıncaya kadar kendi çevrelerine zarar verdiler. Bu acıklı senaryo ABD ve ticaret ortaklarımızın geleceğini mi anlatıyor acaba? Henüz bu sorunun cevabını bilmiyoruz ama söz konusu senaryo Pasifik Okyanusu'ndaki 3 tropik adada gerçekleşti bile. Bunlardan bir tanesi üzerinde insan yaşamayan ada olarak ünlenen ve 1790 yılında kraliçenin gemisi Bounty'den kaçan isyancıların sığındığı Pitcairn Adası. Bu ıssız ada intikam almak isteyen İngiliz donanmasından saklanmak için ideal bir yerdi. Ama isyancılar burada eskiden yaşayan yerli bir Polinezya halkı olduğunu gösteren tapınak platformları ve taştan aletler buldular. Pitcairn'in doğusundaki Henderson Adası'nda ise bugüne kadar hiç oturan olmamış. Bugün bile Pitcairn ve Henderson dünyadaki gidilmesi imkansız olan yerler arasında. Buraya tarifeli hava ve deniz taşıtları işletilmiyor. Ancak arada özel yatlar veya seyahat gemileri uğruyor. Ne var ki Henderson'da da eskiden burada bir topluluğun yaşadığına dair bol bol işaret bulunmaktadır. Peki Pitcairn Adası'ndaki halka ve Henderson'daki kuzenlerine ne olmuştu? Pek çok kitap ve filmde anlatılan Pitcairn'deki bounty kaçaklarının başına gelenler kendilerinden önce adada yaşayan halk ile hemen hemen aynı. Yeni Zelanda'daki Otago Üniversitesi'nden arkeolog Marshall Weisler'ın adada 8 ay kalarak yaptığı kazılarda kaçaklarla ilgili birçok yeni bilgi elde edilmiştir. Elde edilen bilgilere göre Pitcairn ve Henderson adalarında yavaş yavaş ilerleyen çevre felaketi yüzlerce kilometre ilerideki daha kalabalık ticaret ortakları olan Mangareva'nın durumu ile bağlantılı. Mangareva'da nüfus tamamen ortadan kalkmasa da halkın yaşam standartları olağanüstü düşmüştü. Bu nedenle Paskalya Adası nasıl ki insanların kendi çevrelerine zarar verdiğini gösteren net bir örnek ise Pitcairn ve Henderson'da çevresel açıdan zor duruma düşmüş bir ticaret ortağının sebep olduğu çöküşe en net örneklerdir. Ayrıca bu adaların öyküsü modern küreselleşme ile birlikte günümüzde etkisi altında olduğumuz riskleri sergilemektedir. Pitcairn ve Henderson'daki çevresel tahribat da çöküşlerine mutlaka katkıda bulunmuştur. Ancak iklim değişikliği ve düşmanları olduğuna dair bir delilimiz yok. Birbirinden farklı 3 ada. Mangareva, Pitcairn ve Henderson, Güneydoğu Polinezya olarak bilinen bölgede, içinde sürekli oturulmaya elverişli tek yerlerdir. Buralardaki diğer yapılaşmalar, üzerinde geçici olarak veya misafir olarak oturulabilecek, ancak sürekli bir yerleşimi destekleyemeyecek atollerdir, yani mercan adaları. Bu 3 adaya M.S. 800 yıllarında bir önceki bölümde anlattığımız doğu yönündeki Polinezya yayılması esnasında yerleşen kişiler olmuş. Üç adanın en batısındaki ve bu nedenle Polinezya'nın daha önceden yerleşilmiş bölgelerine en yakını olan Mangareva bile batıda Sosyete Adaları, Tahiti de dahil olmak üzere kuzeybatıda Markiz Adaları gibi en yakındaki büyük ve yüksek adalara 1600 kilometre uzaklıktadır. Doğu Polinezya'nın en büyük ve kalabalık adaları olan Sosyete Adaları ve Markiz Adaları ise Batı Polinezya'nın en yakın yüksek adalarının 1600 kilometreden daha fazla doğusundadır. Ve büyük ihtimalle Batı Polinezya'ya yerleşimden sonraki 2000 yıl içerisinde bu adalar boş kalmıştır. Bu nedenle Mangareva ve komşuları Polinezya'nın en uzak doğu bölgesi içerisinde olabilecek en uzak noktalardadır. Bu adalara büyük ihtimalle Markiz veya Sosyete Adaları'nın Hawaii'nin en uzak adalarına ve Paskalya'ya kadar ulaşan kolonileşme teşebbüsleri sırasında gelinmiştir ve bu Polinezya yerleşmesini tamamlamıştır. Güneydoğu Polinezya'daki bu üç yaşanabilir ada arasında en fazla insan nüfusu barındırmaya müsait ve insanlar için önemli olan doğal kaynaklara en fazla haiz olanı Mangareva'ydı. Adada dışı mercan resifleriyle korunaklı 24 kilometre çapında bir körfez, iki düzine sönmüş yanardağ ve toplam 25 kilometre kareye yayılmış birkaç mercan adası bulunuyordu. Körfez mercan resifleri ve körfez dışındaki okyanus balık ve kabuklu deniz canlıları açısından çok boldu. Kabuklu canlılar arasında özellikle en değerli olanı çok büyük bir istiridye çeşidi olan kara dudaklı inci istiridyesiydi. Günümüzde de bu istiridyeden ünlü siyah kültür incileri üretilmektedir. Bu istiridye yenilebilir olduğu gibi 20 santimetreye yaklaşan kalın kabuklarından balık oltası, rende, soyma bıçağı gibi mutfak ve süs eşyaları yapılabiliyordu. Mangareva körfezinin yüksek bölümleri dereler oluşturacak kadar yağmur alıyordu ve bu alanlar ormanlarla kaplıydı. Polinezyalı ilk yerleşimciler evlerini kıyılardaki dar ve düz alanlarda kurmuşlardı. Kasabaların arka yamaçlarında tatlı patates gibi ürünler yetiştiriyorlardı. Teraslı yamaçlarda ve sulama yapılan derelerin aşağılarındaki düz alanlarda taro ekimi yapılıyordu. Daha yüksek alanlarda ise ekmek meyvesi ve muz gibi meyveler yetiştiriliyordu. Tarım, balıkçılık ve kabuklu deniz ürünleri toplamacılığı sayesinde eski çağlardaki Pitcairn ve Henderson adalarının nüfusunun onlarca katı olan binlerce kişilik Mangareva nüfusu beslenebiliyor olmalıydı. Bir Polinezyalının bakış açısına göre Mangareva'nın en önemli dezavantajı kese ve benzeri taş aletleri yapmak için yüksek kaliteli taşların olmamasıydı. Bu ABD'nin iyi sınıf demir rezervleri dışında tüm önemli doğal kaynaklara sahip olması gibi bir durumdu. Mangareva körfezindeki mercan adalarında iyi kalitede ham taş bulunmuyordu. Hatta yanar dağlardan sağlanabilen tek şey sadece nispeten yontulmamış damarlı bazalt idi. Bu taş ev bahçe duvarı, fırın taşı ve kano çapası yapmak için yeterliydi. Ancak söz konusu bazalttan sadece keser yapılabiliyordu. Neyse ki bu eksiklik Mangareva'nın 482 kilometre güneydoğusundaki küçücük ve sönmüş bir volkanik ada olan Pitcairn adasından yeterli bir şekilde karşılanabiliyordu. Bir kano dolusu Mangarevalının açık okyanusta yaptıkları birkaç günlük seyahatten sonra Pitcairn'i keşfettiklerinde duydukları sevinci tahmin etmek zor değil. Belli ki bu heyecan adanın kanoların yanaşması için uygun tek kıyısına çıktıktan sonra dik dağlarına tırmanıp Güneydoğu Polinezya'nın tek kullanılabilir volkanik camına rastladıklarında daha da artmıştır. Bu camdan makas veya bistürü yerine geçecek kesme aletleri elde edilebilirdi. Kıyının 1.6 kilometre kadar batısında keşfettikleri ince damarlı siyah mermer madeni ise Güneydoğu Polinezya'nın keskin alet yapmak için en büyük kaynağı haline geldi. Diğer yönlerden Pitcairn'in sunabildiği kaynaklar Mangareva'nın yanında oldukça sınırlıydı. Az da olsa dereleri vardı. Üstelik ormanlarındaki ağaçlar kano yapımı için yeterliydi. Ama adanın dik yapısı ve küçük toplam alanı nedeniyle tarım yapılabilecek yerler oldukça azdı. Aynı derecede ciddi bir dezavantajda Pitcairn'in kıyılarında resif bulunmaması ve bu denizin birdenbire derinleşmesiydi. Bu durumda balık ve kabuklu deniz ürünleri avcılığı Mangareva'da olduğundan çok daha zor bir şekilde yapılabiliyordu. Ayrıca Pitcairn'de gıda ve araç yapımında kullanılan kara dudaklı inci istiridiyelerden de yoktu. Bu nedenle Pitcairn'in toplam nüfusu büyük ihtimalle 100 kişiden fazla değildi. Bounty'den kaçanlar ve buradaki yerli Polinezyalıların neslinden olup bugün adada yaşayanların sayısı sadece 52. Pitcairn'in nüfusu 1790 yılında 27 iken 1856 yılında 194'e yükseldi. Bu nüfus Pitcairn'in tarımsal potansiyelini yıprattı ve nüfusun büyük bir kısmı Britanya hükümeti tarafından uzaktaki Norfolk adasına götürüldü. Güneydoğudaki Polinezya adalarında kalan diğer yaşanabilir ada olan Henderson en büyük ada olmasına rağmen çok uzak. Ada Pitcairn'in 160 kilometre kuzeydoğusunda ve Mangareva'nın 643 kilometre doğusunda. Mangareva veya Pitcairn'in tersine Henderson volkanik bir ada değil. Bu ada mercan kayalıklarının deniz seviyesinden 30 metre yukarıya çıkmasıyla meydana gelmiştir. Bu nedenle Henderson'da araç gereç yapımı için uygun nitelikte bazalt veya kaya yoktur. Bu taştan araç yapan bir toplum için oldukça büyük bir eksiklik. İnsanlar için zorlayıcı olacak diğer bir özelliği de adanın gözenekli kireç taşından oluşması nedeniyle burada dere olmaması ve temiz suyun çok az bulunması. En iyi ihtimal yağıştan sonraki birkaç gün süresince mağaraların tavanlarından suyun damlaması ve yerlerde su birikintilerinin oluşmasıdır. Ayrıca kıyıdan 6 metre uzakta deniz tabanında fokurdayan bir temiz su kaynağı bulunmaktadır. Marshall Weisler Henderson'la geçirdiği aylar boyunca elindeki modern tentelerle bile kullanma suyu biriktirmekte zorlanmış, yemek, bulaşık, çamaşır ve banyo için hep tuzlu su kullanmıştı. Henderson'da toprak bile kireç taşı arasındaki küçük ceplere hapsedilmiştir. Adanın en uzun ağaçları sadece 15 metre yüksekliğinde olup kano yapımı için uygun değildir. Bodur kalmış ormanlar ve orman tabanındaki kalın yabani bitki örtüsü o kadar yoğundur ki yürürken pala ile yol açmak gerekir. Henderson'ın kıyıları dar ve kuzeydeki uca sıkıştırılmış durumdadır. Güney kıyısı ise botların yanaşmasının mümkün olmadığı dik uçurumlardan ibarettir. Adanın güney ucu ustura keskinliğinde kireç taşından oluşmuş resif ve çatlaklardan oluşmuştur. Adanın bu güney ucuna Avrupalı gruplar tarafından sadece 3 kez ulaşılmıştır. Bunlardan bir tanesi Weisler'in grubuydu. Weisler'in sağlam yürüyüş botlarıyla adanın kuzey kıyısından güney kıyısına uzanan 8 kilometre yolu yürümesi 5 saat sürmüştü. Bu yolculuk esnasında Weisler daha önce yerli halk tarafından kullanılan bir sığınak da keşfetmişti. Tüm bu göz korkutucu dezavantajlar bir yana Henderson'ın cazip yönleri de var. Mercan ve sığ sularda yengeç, istakoz, ahtapot ve kısıtlı sayıda balık ve kabuklu deniz hayvanı yaşamaktadır. Ancak bunların arasında kara dudaklı inci istiridyesi bulunmamaktadır. Henderson'da Güneydoğu Polinezya'nın bilinen tek kaplumbağa yumurtlama kumsalı bulunmaktadır. Her yılın Ocak ile Mart ayları arasında buraya yeşil kaplumbağalar gelmekte ve yumurtalarını bırakmaktadır. Henderson'da önceleri fırtına kuşları da dahil 17 çeşit su kuşu çeşidi vardı. Yuvalarındayken yakalanmaları çok kolay olan bu kuşlar 100 kişilik nüfusu beslemek için fazla fazla yettiği gibi kuşların neslinin tükenmesi açısından da bir sorun teşkil etmiyordu. Ada aynı zamanda 9 çeşit kara kuşuna ev sahipliği yapıyordu ve bunların 5'i uçamayan kuştu. Bu nedenle özellikle lezzetli olan 3 çeşit güvercin de dahil bu kuşları yakalamak sorun oluşturmuyordu. Tüm bu özellikler Henderson'ı kıyıda yapılacak bir piknik veya deniz kabuklularından kendinize ziyafet çekeceğiniz kısa bir tatil için harika bir yer yapıyordu. Ancak burası kesinlikle devamlı oturulacak bir yer değildi. Gerçi Weisler'ın yaptığı kazılar Henderson'da az da olsa bir nüfusun barındığını göstermektedir. İki düzine kadar kişiden oluşan bu küçük topluluk adada yaşayabilmek için belli ki çok fazla sıkıntıya girmiş. Adada yaşadıklarına dair delil, adada bulunan 98 insan kemiği ve dişi. Bu kemiklerden adada bazıları 40 yaşın üzerinde kadın ve erkek olan 10 yetişkin, ergenlik çağında 6 kız ve erkek çocuğu ve 4 ile 5-10 yaşları arasında çocuk olduğu tespit edildi. Çocuk kemikleri bulunması özellikle bu kemiklerin adada yaşayan eski bir topluluğa ait olduğunu göstermektedir. Çünkü Pitcairn'in günümüzdeki sakinleri Henderson'a odun veya deniz ürünleri toplamaya giderken yanlarına çocuklarını almamaktadırlar. Henderson'ın bir zamanlar bir nüfus barındırdığına dair başka bir delil de adanın kuzey kıyısında 275 metre uzunluğunda, 27 metre genişliğinde Güneydoğu Polinezya'nın en büyük genel çöpüne sahip olması. Nesiller boyu insanların bıraktıkları atıkları barındıran bu çöp yığını içerisinde Weisler ve arkadaşlarının yaptıkları testlerde çok fazla sayıda balık kemiği ki sadece 1.9 desimetre küpün 3'te birinde 14.751 balık kemiği bulunmuştur. 42.213 kuş kemiği ve binlerce kara kuşu kemiği bulunmuştur. Bu rakamlar baz alınarak yapılan hesaplamalara göre Henderson Adası'ndaki insanların onlarca milyon kuş ve balık kemiğini buraya attığı anlaşılıyor. Henderson'da insanlarla ilgili yapılan en eski radyokarbonlama bu çöplerden çıkmış. İkinci en eski tarihleme çalışması ise kaplumbağaların yumurtalarını bıraktıkları kuzeydoğudaki kumsalda yapılmış. Bu insanların önceleri buralarda yerleştiklerini göstermektedir. Her yere alçak ağaçlarla kaplı mercan kayalığından başka bir şey olmayan bir adada insanlar nerede yaşayabilirdi? Henderson, Polinezya'daki meskun adalar arasında üzerinde hiçbir bina olmayan tek adadır. Adada inşaat yapıldığına dair sadece 3 iz bulunmaktadır. Bir ev veya sığınağın temeli olduğu düşünülen direkler ve taş bir kaldırım. Rüzgardan korunmak için yapılmış kısa bir duvar ve mezar kemeri olarak kıyıdan alınmış birkaç plaka kıyı taşı. Bunun yanında kıyıdaki hemen hemen her bir mağara ve kaya içine oyulmuş 2.7 metre genişliğinde ve 1.8 metre derinliğindeki ve güneşten korunmak için en fazla 2 kişinin sığınabileceği sığınakta insanların yaşadığını ispatlayan moloza rastlanmıştır. Weisler bu sığınaklardan 18 tane buldu. Bunlardan 15'i daha çok kullanılan kuzey, kuzeydoğu ve kuzeybatı kıyılarında, diğerleri ise doğu ve güney uçurumlarındaydı. Henderson, Weisler'ın tüm adayı incelemesine imkan verecek şekilde küçük olduğu için bu 18 mağaranın yanında kayadan sığınaklar ve kuzeydeki sığınak Henderson'daki bütün nüfusun barındığı meskenleri oluşturuyordu. Odun kömürü, taş istifleri ve nesli tükenmiş bitki türleri adanın kuzeydoğu tarafının yandığını ve büyük emek sonucunda doğal toprak cepleri içerisinde bitkilerin yetişebilecekleri bahçelere dönüştürüldüğünü göstermektedir. Yerleşimciler tarafından özel olarak adada yetiştirilen Polinezya bitkileri ve şifalı bitkiler Henderson'da yapılan arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılanlar ve bugün hala yabani olarak yetişen bitki örtüsü, Hindistan cevizi, muz, tatlı patates, taro, birkaç ağaç türü, halat yapımında kullanılan bir lifli ağaç ve fundalıklardır. Amber çiçeğinin şekerli kökleri genelde Polinezya'nın diğer bölgelerinde gıda takviyesi olarak kullanılır. Bu belli ki Henderson'da ana gıdalardan birini oluşturuyordu. Fundalık yaprakları giyecek yapımında, ev damlarının kaplanmasında ve gıda saklanmasında kullanılıyordu. Bol şekerli ve nişastalı bu ürünlerin hepsi yüksek karbonhidrat içeren bir beslenme biçimi oluşturuyordu. Bu durum Weisler'ın adada bulduğu çene ve dişlerde neden bol miktarda diş aşınması, diş kaybı ve diş hastalıklarına rastladığını açıklıyor. Ada nüfusu protein ihtiyacının çoğunu vahşi kuşlar ve deniz ürünlerinden sağlıyor olmalıydı. Ancak bulunan birkaç domuz kemiği az da olsa domuz beslediklerini göstermektedir. 14. Ayrımın sonu. Sayfa 152.